İşte kişinin vehmi nefsinden kurtulması, nefs perdesini kaldırması ancak ve ancak iman yoluyla mümkündür. Tabiat ve şartlanmalar perdelerinin kalkması dedik ki akılla mümkündür. Ancak nefis perdesinin kalkması sadece ve sadece iman ile mümkündür. Niçin? Şimdi bu sualin cevabını iyi anlayalım. Zira burası çok önemli, iyi anlaşılmalı. Akıl şartlanmaların terk edilmesi gerektiğini kavrar ve idrak eder. Mesela ben sana derim ki bu toplumda şöyle bir adet var. Sen bu adetlere değer veriyorsun, bunların kaydına giriyorsun, herkes böyle yapıyor diyorsun. Ancak sen bu toplumdan çıkıp da falanca yerdeki topluluğun içine girersen şu ana kadar edindiğin bu adet orada yanlış olarak değerlendirilir. Orada daha değişik bir adet vardır. Orada öyle bir adet var olduğuna göre eğer orada doğsaydın doğru olarak onu kabul edecektin. Demek ki tam olarak geçerli kriter olan bir adet yok. Burada böyle, orada öyle. Demek oluyor ki değer yargıları ve adetler, yani şartlanmalar, kesinlikle relatif, yani izafi, yani göreseldir. Dolayısıyla hiçbiri mutlak doğru değildir. Biri esas olmadığına göre hiçbiri esas değildir. Öyleyse bunların hepsini bir yana koy. Akıl yoluyla adetlerin, yani şartlanmaların hükmünden kendini kurtarmanı empoze edebilirim. Sen de idrak edebilirsin ve kendini adetlerin hükmünden, şartlanmalardan kurtarabilirsin. Akıl yoluyla bu mümkün. İkinci olarak tabiatın hükmünden kurtulma olayıdır. Tabiatın hükmünden kurtulmak için yine aklını kullanmanı tavsiye ederim. Derim ki bu madde beden. Bu bedende şu organların şu çalışmaları nedeniyle şu fonksiyonlar var. Sen yemeye, içmeye, sekse, uyumaya rahatına düşkün olursun. Sebebi kendini bu beden olarak kabul ediyorsun ve bu bedenin belli özellikleri de bu istekleri meydana getiriyor. Öyleyse sen kendini bu bedenin ötesinde bulmak için bu bedenin istek ve arzularını frenle veya kes ki bu bedenin ötesindeki varlığını hissedip tanıyasın. Akıl bunu da kavrar. Bu çalışmalara da girer. Nitekim doğuda birçok ekoller bunu anlıyor, kavruyor ve bu çalışmalara giriyor. Bu ikisinin ötesinde bir üçüncü yol var ki bunun akılla kavranması mümkün değil. Niye? Çünkü sana misalini veremeyeceğim, örneğini gösteremeyeceğim bir olayla karşı karşıyayım. Nefsinin, senin nefs dediğin, ben dediğin şeyin hakikati Allah ismiyle işaret edilen varlıktır. Senin ben kelimesiyle işaret ettiğin varlık hakikatta Allah'tır. Ancak sen bunu bilemiyorsun ve gerçeğini yaşayamıyorsun diyorum. İşte bunun senin aklınla kavrayabilmen mümkün değil. Çünkü bunun eşi, benzeri, misli, dengi yok. Eşi, benzeri, misli, dengi olmayan bir şeyi de akılla kavramak mümkün değil. Akıl daima bir şeyi bir şeye bağlayarak yeni sentezler yoluyla bir yeniliği ortaya çıkarır. Ben diyorum ki senin Rab dediğin şey nefsinin hakikatidir. Yani ben dediğin zaman o ben kelimesinin hakikati gerçekte Rabbindir. Rab da Rabbül Alemin olan Allah'tır. Ben diye onun gayri bir varlık yoktur. Senin ben kelimesiyle var sandığın varlık izafi, vehmi bir varlıktır. Oysa senin hakikatin ben dediğin şey Allah'tır dediğim zaman senin bunu akıl yoluyla kavramana imkan yoktur. İşte bunu akıl yoluyla kavramana imkan olmadığı için de burada akıl yolu kapandı. Akıl yolu kapanınca tek bir geçiş köprüsü vardır. O da iman köprüsü. Yani sen ancak Resulullah Aleyhisselam'ın söylediğine iman edip, Kur'an'ın bildirdiğine iman edip, bu inancın istikametinde onların dediğini yaparak akıl yoluyla geçemediğin bu engeli iman desteğini kullanarak geçebilirsin. Zira başka türlü takıldığın o engeli geçme imkanın yoktur. Niye? Resulullah'ın seni uyarmasına karşın vehmin ya da cinin seni sürekli baskı altında tutarak şöyle düşündürtecektir. Hayır, sen bu kadar senedir biliyorsun ki bu bedensin veya ruhsun, bir birimsin. Senin hakikatin nasıl Allah olur? Allah nerede, sen nerede? Allah o kadar çok büyük ki sen çok ufaksın ve sen ondan ayrı bir şeysin. Evet, vehmin ya da cinin bu gibi fikirlerle sürekli olarak bu gerçeği kabullenmemen yolunda seni etkiler. İşte bu noktada sen, eğer şartlanma yolla edindiğin değerlere dayalı mantığını kullanan aklını bir yana koyar, peygamberin tebliğini, Kur'an'ın açıklamalarını esas alır, oradaki işaretleri çözersen veya en azından bu bildirilen gerçeklere aklın ermese de iman edersen, yaşamının en büyük hazinesine ulaştın demektir. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Başını ne yana çevirirsen Allah'ın veçhini görürsün. 2. sure 115. ayet. Nefislerinizde mevcut. Hala
görmüyor musunuz?
51'e 21. Biz ona, yani insana, şah damarından daha yakınız. 50'ye 16. Gibi ayetlerle bu gerçekleri sana işaret yollu bildiriyor. Ta ki iman edip gerçeğine de eresin. Buna iman ederek, evet benim de bütün varlığında hakikati, orijini, özü Allah'tır ve onun dışında hiçbir şey yoktur diyebiliyorsan iman yollu, ne âlâ. Evrensel mutlak tek hakikatin yolu sana açıldı demektir. Gerçekte kim ben derse, bu ben kelimesiyle özündeki varlığını oluşturan Allah'ın isimler bileşimine, terkibine işaret etmektedir. Bu imana sahip olursan ve bu istikametle sana söylenen şeyleri yaparsan, işte o zaman kendini beden kabulünden de ruh kabulünden de kurtarır, varlığın hakikati olan Allah'a kurbiyet, yakınlık elde edersin. Bu da ancak iman ve Resulullah'a teslimiyet yoluyla mümkündür. Bundan öteye akılla geçilmesi mümkün değildir. İşte o yüzdendir ki iman aklın önüne alınmıştır. Bu noktaya kadar akılla gelinir. Ancak bu hakikat sırrına ermek, hakikati yaşamak, benlikten yani nefisten kurtulmak veya dini tabiriyle şirk-i hafiden arınmak ancak ve sadece iman ve Allah Resulüne teslimiyetle mümkündür. Nasıl iman ve teslimiyet? Sana varsayalım git şuradan at öldür kendini diyecek, oradan kendini aşağı atacaksın gibisine. Veya senin ters bildiğin bir şeyi sana söyleyecek, sen onu yapacaksın gibisine. Ama böyle bir şey denir mi? Elbette denmez. Bunu iman ve teslimiyete bir ölçü, bir misal olsun diye anlatıyorum. Vehim sana yapma diyecek ama sen en azından şunu düşünmelisin. Resulullah'ın benden ne menfaati var ki bunu böyle demiş? Peygamber benim iyiliğim için demiş. Madem ki böyle demiş, ben de bunu böylece yaparım deyip yapacaksın. Neticesi senin için mutlaka selamettir. Bu iman yoluna karşılık şeytani cinler de senin vehmini tahrik edecek, aklına çeşitli şartlanma yolu edindiğin verilerle oluşmuş mantığa dayalı fikirler getirecek. Böylece de seni imanın gereği olan şeyi yapmaktan alakoyacaktır. Yani cinler seni Allah yolundan mantık oyunlarıyla vurmak isteyeceklerdir, döndürmek isteyeceklerdir ki bundan da tek kurtuluş yolu iman ipine sarılmaktır. İşte bu yüzden din iman esası üzerine kurulmuştur. Tasavvuftaki bütün gerçek tasavvuf tarikatları da Resulullah'a teslimiyet esasına dayalı olarak gelen kişiye yardımcı olabilirler. Eğer Resulullah'ın bildirdiklerine teslim olabilirsen sana yardımcı olabiliriz derler. Mutlak teslimiyetin söz konusu olmadığı yer ve hal ve ortam tasavvuf tarikatı değil, iyi ahlak derneği çalışmalarıdır. Onun için teslimiyet şarttır. Resulullah'a teslimiyet olmadığı sürece de yetiştirici eğitmen sana yardımcı olamaz. Çünkü her şeyi akılla izah etmesi mümkün değildir. Birinci ve ikinci aşama, yani tabiat ve şartlanmaları terk babında her ne kadar olayı akılla izah mümkünse de nefs, yani vehmi, varsayılan benliği terkin misali ve benzeri yoktur. Misal ve benzeri olmayan konuda akıl hükmünü yitirir. Zira akıl daima örneğini gördüğü veya kavradığı şeyleri birbirine bağlayarak mantıksal yoldan bir netice çıkartır. Peygamberler ise özünden gelen bir şekilde vahiy yoluyla bu hakikate vakıftır. Onların bu iş için aklı kullanmaya ihtiyacı yoktur. Peygamberde mutlak hakikati kabul babında iman da olmaz, akıl da olmaz. Çünkü orada vahiy gücü var. Vahiy gücünün olduğu yerde vahyi kabullenmek için akli delillere veya imana yer yoktur. Esasen iman da sonuçta hedefe varıldığında terk olan bir şeydir. İman araçtır, amaç değil. Bunu çok iyi kavramak lazım. Hedefe varmak için yolda gerekli olan araçtır iman. Yolcunun ihtiyaç duyduğu bir haldir. Nasıl akıl seni bir noktaya kadar götürürse ve sonuçta da belli bir hedefe erdirirse, aklın durduğu yerde de iman başlarsa, iman da sana belli bir aşamayı yaptırıp belli bir hakikati gösterinceye kadardır. O hakikati gördükten sonra artık o hakikate karşı imana da gerek kalmaz. İman, aklının eremediğini kabul etmektir, inanmaktır. Gördüğün bir şeye artık iman olmaz. İman, görmediğini kabullenmektir, inanmaktır. Gözünün önünde olan, görmekte olduğun bir şeye artık iman diye bir kavram kalmaz. İşte o noktaya geldiğin zaman iman terk edilir. Ne olur? İşte o zamanki halin adına ikan demişler. İman biter, ikan başlar. İkan basiretinin görüşü ve tasdikidir. Yani gördüğünün gereğini yaşamaktır. Hazreti Ali'nin şu sözü yakin hali olan ikanın apaçık tarifidir. Gözümdeki perde kalksa da yakinim artmaz. Yani gerçeğe öylesine vakıfım ki gözümle görmem buna bir ilave sağlamaz. İşte bu yakin haline ikan denir. Önce akılla gidiyorsun, sonra akıl imana dönüyor, teslimiyete giriyor. Teslimiyette imanın gereğini yaşıyorsun. Görmediğin halde o şeyi kabul edip onun gereğini yaşıyorsun. Bunun neticesinde geldiğin zaman da orada imanı da terk ediyorsun. Niye? Çünkü yaptığın çalışmalar sonucunda iman ettiğin şeyi sanki gözünle görür hale gelircesine basiretinle görüyorsun. İşte bu basiretinle görme halinin adı ikandır. Kur'an'da Bakara suresinin hemen başında ikan sahipleri der. Ne var ki insanların pek azı ikan sahibidir. Apaçık ortada iken Allah ayetleri, yani işaretleri, alametleri, bunları görmezler ve ikana eremezler. İnsanlar ayetlerimize ikan sahibi olamadılar. 27. sure 82. ayet. Konu imanla başlar, ikana döner. Şayet o kişinin istidadı el veriyorsa. İşte o hakikat müşahedesine erenler, o hakikati yaşayanlardır. Ondan sonra ikan ehlinin yaşamı marifettir. Oradaki yaşam marifeti billah'tır. Marifet ikiye ayrılır. Marifi ilallah, marifi billah. Marifi ilallah, Allah'a olan imanın dolayısıyla erdiğin sırlardır. Henüz nefs ortadan kalkmamıştır. Yani şirk-i afi dediğimiz şey halen mevcuttur. Varsayımın olan nefsin vardır. Ancak buna rağmen nefsinin yöneldiği Allah ismiyle işaret edilen varlığa ait bazı hakikatler sana açılmaya başlar. Bu açılan hakikatler dolayısıyla da belli sırlara agah olursun. Bu marifi ilallah'tır. Yani Allah'a yönelik marifet. Marifi billaha gelince, hakikata erip ikan noktasından geçtikten sonra ikilik kavramı kalmaz. İkilik kavramı kalmayınca şirk kalkar. Var olan tek varlık, mutlak varlık, Allah ismiyle işaret edilen varlıktır. Baki olan Allah'tır denir buna kısaca. Fani olan zaten yoktu. Yokluğu fark edilerek ortadan, yani idraktan kalktı. Baki olan Allah gerçeği ortaya çıktığı zaman senin gözünde gören, kulağında işiten, dilinde söyleyen, elinde tutan, ayağında yürüyen hep ve sadece Allah ismiyle işaret edilen varlığın esmasıdır. Allah bilir, Allah görür, Allah algılar, Allah söyler, Allah şehadet eder. İşte o zaman sende ishar olan ilim marifi billah'tır. İshar olana da arifi billah derler. Arifi billah ile arif arasındaki fark şu odadaki toz tanesi ile Everest dağı arasındaki fark gibidir. Birisi Allah'ın ishar ettiği marifet, diğeri ise kulun Allah ismiyle işaret edilene olan irfanı. hadde hesaba kıyasa gelmez bir olay. Nefsin mertebelerinde, üçüncü mertebedeki mülhimenin hasılası sonucudur marifet, nefsin mertebelerinden altıncı mertebedeki mardiyenin sonucudur marifi billah. Büyük kutuplar yani kırklar ve üstündekiler arifi billah hükmündedir. Arifi billah olanlar her şeyin sırrını bilirler kendilerinde açığa çıkan kadarıyla. Neyle? Kendilerinde açığa çıkan işte o ilmi ilahiyle. Zira varlığı Allah'a teslim ettikleri için onlarda açığa çıkan ilim, ilmi ilahi yani Allah'ın ilim sıfatının gereğidir. Artık orada vehmin yeri yoktur. Artık orada fikre gerek yer yoktur. Orada seyir vardır. İnsanın Allah'a yakın sahibi olabilmesi için önce akla ihtiyacı vardır. Bu akıl yolu ile önce şartlanmalardan yani adetlerden oluşan bakış ve değerlendiriş açısından kurtulması gerekir. Ayrıca tabiat ile mücadele eden yani bedenin doğasından gelen istek ve bağımlılıklarıyla mücadele eden başlayarak yola çıkması gerekir. Bu arada nefsinin hakikatine irfan sahibi olması gerekir. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu uyarısından işaret edilen bir biçimde nefsinin hakikatını bilmesi icap eder. Nefsinin hakikatını bildikten sonra da nefsinin hakikatine ermesi için dahi o hakikati yaşayan birini bulup ona varlığını teslim etmesi gerekir. Ki bu teslimiyet gerçekte kişiye değil Allah'a olan teslimiyettir. Çünkü o hakikati yaşayan kişide gören göz, söyleyen dil, işiten kulak, tutan el, yürüyen ayak Allah'a aittir. Dolayısıyla bu vasıflarla vasıflanmış kişiye olan teslimiyet ancak ve ancak Allah'a olan teslimiyettir. Allah'a teslimiyet hayalde varsayılan bir kavrama teslimiyetle olmaz. Allah'a teslimiyet Resulullah'a teslimiyet ile mümkündür. Allah'a ve Resulüne uyunuz. 8'e 46 ayeti de bunun sonucudur. Ben kendi düşüncemdeki Allah'a teslim oluyorum diyen kişi, ben peygamberi kabul etmiyorum, ben peygambersiz kendi kafamda tasavvur ettiğim Allah'a teslim oluyorum diyen kişiye benzer. Halbuki peygambere gerek olmadan Allah'a vasıl olmak, Allah'ı bilmek, idrak etmek hiç mümkün değildir. Mutlaka peygambere ihtiyaç vardır. Niye? Şimdi bunun izahını yapalım. Peygamber vahiy gücüyle Allah'ı bilmiştir. Normal bir kişi ise akıl gücüyle Allah'ı bilir. Vahiy gücüyle Allah akıl gücü arasında çok büyük bir fark vardır. Vahiy yolundan Allah'ı bilmek, varlığın hakikatinin melek aracılığıyla kişiye açılması sonucunda varılan hakikattır. Yani akıl, fikir, mantık kullanmaksızın kendi özündeki hakikatin sende melek aracılığıyla açığa çıkmasıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu yoldan Allah ismiyle işaret edilen varlığı bildiği için bütün insanlara yol gösterici olmuştur. Ama sen kendindeki hakikati Allah'ı akılla bilmeye kalktığında ne oluyor? Genele bir bakalım. Bugün sayısız insan Allah'a inanıyorum diyor. Ancak tahkik ehli olanlar bir yana, hiç kimse Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın açıkladığı, Kur'an'ın tarif ettiği Allah ismiyle işaret edilen varlığa iman etmiyor. İşte bunu kesin bir dille vurgulayan ayet. İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve geleceğimize iman ettik derler. Ama B harfinin işaret ettiği mana bilincinde olarak iman etmemişlerdir. İkinci surenin 8. ayetinin açıkladığı, vurguladığı gerçek bu. Yani hepsi de kendi kafasında, hayalinde, şartlanmaları neticesinde oluşan ötesindeki bir gök tanrısına inanıyor ve ona Allah etiketini yapıştırıyor, Allah adını veriyor. Ondan sonra da tabii işine gelmeyen şeylerle karşılaşınca onu hesaba çekiyor. Bunu da böyle yaptı olur mu? Bunun da sırası mıydı diye ona bir yığın eksiklik atfediyor. Kime? Kendi kafasında yarattığı tanrısına eksiklik atfediyor. Neden? Çünkü Resulullah'ın bildirdiği Allah ismiyle işaret edilen varlıktan haberi yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimizin bize bildirdiği Allah ismiyle işaret edilen varlık ile bugünkü sayısız insanın inandığını söylediği ve Allah adıyla ona işaret ettiği, kafasında yarattığı tanrısının hiç alakası yok. Zira bugünkü insanlar tasavvurlarında yarattıkları ötelerindeki bir gök tanrısına Allah adını takıyorlar. Hazreti Muhammed'in bildirdiği Allah'a iman etmek için önce la ilahe illallah, sonra da kul huvallahu ahad ayetlerinin manasını idrak etmek zorunludur. Bu ikisinin arasındaki fark, yani herhangi bir tanrı ilah kavramıyla Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği Allah ismiyle işaret edilen varlık arasındaki anlam farkı kavranılmadan Hazreti Muhammed'in bildirdiği Allah'a iman etmek asla ve asla mümkün değildir. İşte bu farkı anlatabilmek amacıyla biz yazdık Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah kitabını, Hazreti Muhammed neyi okudu kitabını. Bu kitaplardaki bu farklar çok iyi anlaşılmalıdır ve bu kitaplar çok iyi tetkik edilmelidir. Bu fark anlaşılmadığı takdirde düşüncende tasavvur ettiğin, aklının gücüne göre kendi hayalinde oluşturduğun bir tanrıya Allah yaftasını yapıştırır, hayalindeki tanrıdan Allah diye söz edersin. Halbuki Kur'an'daki şu ayeti hazırlamamız icap eder burada. Sen kendi hevasını kendine tanrı edineni gördün mü? 25'e 43. Niye? Çünkü kendi basit anlayışına, sınırlı düşüncesine, yetişme kapasitesine, sınırlı veri tabanına göre vehmin hükmündeki aklıyla kafasında bir tanrı varsayıp yarattın. Sonra da onun kimi işinden memnun olup kimi işinden de memnun olmayıp eleştiriyorsun. Oysa alemlerin Rabbi olan Allah ismiyle işaret edilenden haberin bile yok. İşte bu sebepten dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy yoluyla alıp bize bildirdiği Allah ismiyle işaret edilene iman etmek ve aklı o istikamette kullanarak değerlendirmek ancak ve ancak yaratılışında iman nuru nasip olmuş kişiye mümkün olur. Başka türlü mümkün olmaz. Olmadığı zaman da biz o kişiyi eksik kusurlu görmeyiz. Şükrederiz bize nasip etmiş, ne ala. Nasip etmemişse takdir ilahi böyleymiş deriz. Hükmüne razı olmaktan başkaca bir şey elimizden gelmez.